Ayrım 14, sayfa 170. At, Bowers dosyaları 3, Stephen James, sayfa 170. 30. bölüm. Tessa kucağında ayakkabı kutusuyla yatağa oturdu, açtı. İçinde küçük bir deste kartpostal, iki Twins oyunu bileti koçanı, 3 orijinal okbaşı rozeti, 2 düzine kadar okunup yeniden zarfına koyulmuş mektup, birkaç fotoğraf. Barra bu Wisconsin'deki Sirk Dünyası Müzesi'nin broşürü ve Tessa'nın küçükken çizdiği yamuk yumuk kalpler olan ve boya kalemleriyle seni seviyorum anneciğim yazılı birkaç resim vardı. Ve kaplumbağa resimleri. 8 tane kaplumbağa resmi. Küçük bir çocukken kaplumbağaların resmini yapmayı severdi. Muhtemelen kolay olduğu için. Sadece büyük bir yuvarlak çiz, sonra 4 ayak ekle ve başı için bir yuvarlak da ucuna. İşte bir kaplumbağa. Küçükken bunlar baş yapıt gibi görünürdü ona. Ama şimdi ne kadar aptalca olduklarını görüyordu. Yine de o küçük bir kızken annesi bunları buzdolabının üstüne yapıştıracak bir yer bulurdu her zaman. Tessa kaplumbağa resimlerini gördüğünde bunun ne cins bir koleksiyon olduğunu idrak etti. Herkeste olan ve başka hiç kimsenin anlayamayacağı parçalardan oluşan o en özel koleksiyon. Sana bir kuruş bile kazandırmayacak küçük salak şeyler ama kurtarmak için yanan bir binaya tereddütsüz gireceğin nesneler. Tessa'nın da böyle bir kutusu vardı yatağının altında. Fakat annesinin adını oracıkta koyuverdiği hatıra kutusunu incelerken kalbi göğüs kafesi içinde bir şeye takılı kalmış gibi hissediyordu. Neden Patrick bunu sana vermedi? Annenin senin için ne kadar önemli olduğunu biliyor, bunu senden neden saklasın ki? Belki unutmuştu, bulunduğu yere gitmişti bir gün ve sonra da aklından uçup gitmişti. Belki de öyle olmamıştı. Kısmen ihanete uğramış gibi hisseden Tessa kutunun içindekilere daha dikkatle bakmaya başladı. Her birini çıkarıp tek tek yatağa yerleştirdi. Birbirine dolanmış bir uçurtma kuyruğu buldu ve annesinin bunu neden saklamış olabileceğini düşündü. Ardından bir deniz kabuğu çıkardı kutudan. Bunu 10 yaşındayken Superior Gölü'ne yaptıkları bir gezide bulduğunu hatırlıyordu. Kabuğu yatağın üzerine bırakırken annesinin hatıra kutusunun dibinde duran şeyi fark etti. Parmakları titriyordu. Bir hamilelik testi. Küçük artı işareti 17 yıl sonra hala görülebiliyordu, elini aldı. Annen buna ilk baktığında senin içinde büyümeye başlamıştım bile. Bu açık seçik bir gerçeklikti. Tessa için bu içe işleyen bir andı. Annesinin bir çocuk sahibi olacağına ilişkin ilk deliydi. Tessa Bernice Alice adını vereceği bir kız çocuğu olacağının deliğini elinde tutuyordu. Tessa'nın adı onun en sevdiği yazarlar arasında ermiş bir kadın olan Avilalı Aziza Teresa'dan ve annesinin büyük annesi Bernice'den geliyordu. Artı işaretine bakarken Tessa annesi için buna bakmanın nasıl bir duygu olmuş olabileceğini düşünüyordu. Üniversitede okuyor, bekar ve çıktığı çocuk tam bir ezik. Hiçbir zaman kızının hayatının bir parçası olmamış bir adam. Ziyaretine bile gelmemiş bir adam, bir kez bile. Tessa o eski öfkeyi duydu yeniden. Geçmişteki nefretin ve yalnızlık hissinin yeniden yükseldiğini hissetti. Çocukken bile neredeyse tüm arkadaşlarının bir yerlerde bir babası olduğunun farkındaydı. Anne babası boşanmış ya da ayrılmış olanların dahi babaları ara sıra kendilerini gösterirdi. Yazın mesela birkaç haftalığına ya da salı akşamları veya her ay bir iki hafta sonunda. Tabii ki her zaman değil. Fakat ölmediği sürece genelde onların hayatlarının bir parçası olurlardı. Bu şekilde Tessa 6 ya da 7 yaşındayken annesine babasının ölüp ölmediğini sormuştu. Başta annesi söylememişti ama Tessa söyletene kadar uğraşmıştı. Bilmiyorum Tessa, bebeğim olacağını söylediğim günden beri onu bir daha görmedim. Ardından Tessa'ya sarılıp eklemişti, bunu hala hatırlıyordu. Ama babanın burada olmaması senin sevilmediğin anlamına gelmez. Ben seni iki kat daha fazla seviyorum. Her ikimizin yerine seviyorum. Fakat Tessa geri çekilip
Ama neden gitti anneciğim, neden gelmiyor demişti.
Önce biraz tereddüt eden annesi de,
önemli olan benim seni seviyor olmam ve ben asla bir yere gitmeyeceğim, söz veriyorum diye cevap vermişti.
Ama sonra annesi de gitmişti, istemeden de olsa ve ölürken dahi Tessa'ya babasıyla ilgili hiçbir şey söylemeden. Tessa annesinin biyolojik babasının kim olduğu ile ilgili gerçeği muhtemelen ondan nefret ederek büyümesin diye sakladığını düşündü. Ve eğer plan bu idiyse işe yaramadı. Bu kadar yeter. Hamilelik testini bırakıp yeniden kutuya baktı ve üzerinde bir gayrimenkul şirketinin reklamı olan özenle katlanmış bir dergi yaprağı buldu. Bir dergiden yırtılarak alınmış yarısı olmayan bir sayfa. Bu sayfada 4-5 yaşlarında sarı saçlı bir kız çocuğunun annesininmiş gibi duran topuklu ayakkabıları ve kolyeyi denerken görülen bir resmi vardı. Reklam metninin bir kısmı yoktu ama kağıtta şunlar yazılıydı. Evler yalnızca nokta nokta nokta değildir. Hepsi buydu. Evler yalnızca bir şey değildir. Fakat Tessa'nın ilgisini esas çeken metin değil, fotoğraftaki kızın arkasındaki dresuarın üzerinde duran takı kutusuydu. Bir dakika, kutuya daha dikkatle baktı ve kalbinin yerinden fırlayacakmış gibi çarptığını duydu. Elinde kağıt parçasıyla ayağa fırlayıp odasına koştu. Dresuan'la, kendi takı kutusuna, evet, resimdekiyle neredeyse tıpatıp aynıydı. Annesi bunu ona küçükken vermişti. Hemen hemen bu dergi reklamındaki kız kadarken.
Bu sen misin? Mümkün olabilir mi? Resimdeki sen misin?
Hayır, saçları farklıydı. Hem kız kendisine de pek benzemiyordu. Ayrıca kızın boynunda kendisindeki gibi bir ben de yoktu.
O zaman neden? Bunu sana neden verdi? Sadece tesadüf olamaz.
Patrick'in odasına dönerek ayakkabı kutusunun içinde kalanlara göz attı bir cevap bulmak için ama bulamadı. Ne var ki kendini aşırı meraklandıran son bir şey daha gördü. Bir yüzünde 18 sayısı bulunan plastik bir anahtarlığa takılı bir anahtar. Anahtarlığın diğer yüzünde TS yazıyordu. Tüm hayatı boyunca kendisine TS demesine izin verdiği tek bir kişi olmuştu annesi. Normal bir anahtar deliği için fazla küçük bir anahtardı bu. Takı kutusunun anahtar deliğine girebilirdi ancak şekli farklıydı. Emin olmak için denedi ama uymamıştı. Ön kapının açıldığını duydu Patrick. Onu yemeğe götürmek için gelmişti. 31. Bölüm. Tessa kapının açıldığını duyar duymaz mektupları okumak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu fark etti. Ayrıca Patrick'in bunları bulduğunu bilmesini istemiyordu. Bu yüzden cebine attığı anahtar hariç her şeyi yeniden kutuya doldurup çaktırmadan odasına götürerek kendi hatıra kutusunun yanına yatağın altına yerleştirdi. ''Tessa, hazır mısın?'' diye seslendi Patrick.
''Hemen geliyorum.''
Odasının kapısından bağırdı.
''Bir dakika.''
Şimdi bunu soracak mısın, sormayacak mısın? Küçük kızın resmini, kutudaki eşyaları okumaya fırsatının kalmadığı, zarflarına geri konmuş o mektupları düşündü. Bunu senden sakladı, bunları sana vermeliydi. Ama belki sadece unutmuştur. Her türlü gerçeği bilmesi gerekiyordu. Ama zor bir gün geçiriyor, unuttun mu? Ayrılık, kalp katliamı. Senden sakladığı için onu suçlama, bu doğru olmaz. O zaman sadece sor ama diplomatik davran. Evet, bu sorun olmaz. İçeri girdiğimde Tessa'nın odasından bağırarak bir dakikaya kadar hazır olacağını söylediğini duydum ki bu aslında en az 10 dakika demekti. Bu süre bana kurulanıp üzerimi değiştirme fırsatı vereceğinden iyi olmuştu. Bir taraftan da morgda olup delil aramak istiyordum ama benim işim tek tek olay yerini incelemek değil, soruşturmanın gidişatına yön vermeye yardımcı olmaktı. Fakat bu sefer düşündüğümden daha zorlu oluyordu. Odamda kolilerden birinin açılmış fakat içine hiçbir şey eklenmemiş olduğunu gördüm. Bu beni biraz kızdırdı. Zira Tessa bütün sabah boştu ve çarşamba günü DC'ye gitmek üzere yola çıkacağımızı biliyordu. Bu arada sonra ilgilenirim. Üzerimi değiştirdim ve sağ burumu kılıfına yerleştirirken Grant Sikora'yı ve 24 saatten daha kısa bir süre önce kafama doğrulttuğu silahı düşündüm.
Silahı mahkeme salonuna gelmeden önce doldurmuştu nasıl olduysa, ya da dolduracak birini bulmuştu. Hızlı arama tuşuyla Ralph'i aradım. Ne haber dedi.
Hala Chicago'da mısın? Evet, buradaki saha ofisine saldırı konusunda yardım ediyorum. Önümüzdeki hafta için daha sıkı güvenlik önlemleri alınmasına çalışıyorum.
Sesi boğuk, sözcükleri karmaşık, ağzında bir şey varmış gibi.
O ses ne? Şu yoğurtlu kuru üzümlerden yemiyorsun hala değil mi?
Sessizlik anı, bir yutkunma sesi.
Hayır.
Dinle Ralph, aramamın sebeplerinden biri şu saldırı. Sen de delil odasını düşünüyorsun değil mi?
Evet dedi. Silah mahkeme salonuna getirildiğinde mühürlü bir delil poşetindeydi. Birinin tek yapması gereken delil odasına girip silahı doldurup salona getirilmesini beklemekti. Sonuçta neden bir insan 13 yıl öncesine ait bir vakanın mühürlü poşette bulunan silahının dolu olup olmadığını kontrol etmek istesin ki?
Kesinlikle. Memur Fohey'le bir konuş bakalım. Dün güvenlik geçiş noktasını o kontrol ediyordu.
Onunla ilgili bir durum mu var?
Hayır, ancak baskın, suçuna ilişkin sert görüşleri vardı ve delil odasında çalıştığını söylemişti. Silaha ulaşmış olabilir. Eğer Sikora ile aralarında kişisel herhangi bir bağlantı varsa...
Anladım, başka bir şey?
Calvin için endişeleniyorum.
Ne? Verionic için mi?
Evet.
Bir iki dakikada önceki gece Calvin'le yaptığımız konuşmanın özetini geçtim. Ben sözümü bitirdiğimde Ralph ne yapmasını istediğimi sordu.
Ofisi orada, Chicago'da. Acaba diyorum, ona göz kulak olabilir misin? Hafta sonunda baskı karşı bir harekette bulunabileceğinden endişeliyim.
Harekette bulunmak mı? Atıyorsun.
Hayır, hiç de bir de. Bir duraksama.
Bask güvende. Canına kastedilen o saldırıdan sonra yanına kimseyi yanaştırmıyorlar.
Kimden söz ettiğimi unutma. Calvin gelmiş geçmiş en zeki suç bilimcilerden biridir. Ona ulaşmak isterse...
Tamam, pek iyi dedi. Bay Baska iadeyi ziyarette bulunmamasını sağlarım, merak etme.
Teşekkürler. Görüşmeyi sonlandırdık, odamdan çıktım ve Tessa'yı girişte beni beklerken buldum. Hazır mısın diye sordum. Evet diye cevap verdi. Haydi, Fruition'a gidelim. Otuz ikinci bölüm. Tessa restoranın arka tarafındaki koltuklu bir masada Patrick'in yanına oturdu. Kendine Kaliforniya usulü yonca salatası sipariş ederken Patrick de menüde ete en çok benzeyen şey belki de o olduğundan bir falafel burger istedi. Patrick falafel sandviçinin içini ketçapla doldurduğu sırada Tessa bir süre salatasından yedi. Isırıklar arasında o sabah erken saatlerde bir kadının hayatını kurtarmak için tam zamanında yetişebildiğini anlattı.
''Ciddi misin? Neler oldu? Bekle dur, tahmin edeyim, anlatamazsın değil mi?''
Hayır, tüm detayları değil. Ama şu kadarını söyleyebilirim ki bir kez olsun vaktinde yetişebilmek güzeldi. Başardığımı hissettim.
Tessa birkaç dakika Patrick'in yemeğini yemesini izledi ve onunla gurur duyduğunu fark etti. Geçinmek için yaptığı işten ötürü, fark yarattığından ötürü.
Süpermiş dedi.
Biraz öylesine söylenmiş gibiydi. Ama Patrick içten olduğunu düşünüyor gibiydi. En sonunda uygun zaman olduğunu hissettiği an ona kutuyu sordu.
Eşyaları toplarken merak ediyorum da yani annemden kalan bir şeyler var mı etrafta hala?
Kök birasını kafasına dikti.
Hani belki bana henüz vermediğin?
Patrick falafel burgerinden zevk alamayacak kadar hızlı yiyordu.
Yo.
Emin misin?
Yutkunup çenesini peçeteyle sildi. Oldukça.
Hah, öyleyse bu biraz garip kaçıyor çünkü ayakkabı kutusunu buldum.
Ayakkabı kutusu mu?
Evet.
Hangi ayakkabı kutusu?
İçinde annemin şeylerinin olduğu kutu ve onu bana bugüne kadar neden vermediğini bilmek istiyorum.
Yemeği bıraktım.
Evet dedi.
Onun bende olduğunu unutmuşum bile.
Nasıl unutursun? Bunlar onun özel eşyaları.
Yemeğin atmosferi bir anda değişmişti ve benim vaziyeti toparlamak için birkaç saniyeye ihtiyacım vardı. Denver'a taşındığımızda kutuyu öylece dolaba attığımı ve önüne bir takım kamp malzemesini yığdığımı anlatmaya çalışarak benim için zor bir dönem olduğunu ve bunu daha fazla düşünmediğimi anlamasına yardımcı olmaya çalıştım ama bunu pek yemedi. Bitirdiğimde elinde bir anahtar tutuyordu.
Bunu da buldum. Neyin anahtarı bu?
Tam emin değildim fakat neyin anahtarı olduğunu bildiğimden pek şüphe etmiyordum. Kolama uzandım ve içtiğim süreyi vakit kazanmak için kullanırken düşüncelerimi toparladım.
Evet diye üstelik Tessa bekliyorum.
Ona söylemen gerekmiyor. Kaybolduğunu ya da zarar gördüğünü söyleyebilirsin. Onu okumasına izin vermek zorunda değilsin. İçeceğimi masaya bıraktım. Tam emin değilim ama sanırım bu annenin günlüğünün anahtarı. Ayrıntılara inmeden cevap vermesini bekledim. Falafel burgerimi bitirdim. Ketçabın bile bir faydası olmamıştı.
Günlüğü mü?
Başımı sallayarak onayladım. Ölmeden önce vermişti ama şunu da söylemişti ki...
Annem günlük mü tutuyordu?
Evet, biz tanışmadan önce sanırım üniversitedeyken. Ayrıca bunu sana vermemem gerektiğini de söylemişti. Sen?
Nerede peki? Okumak istiyorum.
Tessa, sözümü kesme. Annen 18 yaşına gelene dek onu sana vermememi söylemişti.
Kısa tuhaf bir sessizliğin ardından neden diye sordu.
Bilmiyorum ama önemli olan eğer sana şimdi verirsem annene verdiğim sözü... Çalan telefonum cümlemi tam ortasından bölmüştü. Ekrana baktım, arayan körttü. Bir saniye dedim Tessa'ya. Ben telefonu açarken anahtarı masanın üstüne tam önüme bırakarak parmaklarıyla davul çalarmış gibi yapmaya başladı. Ne haber?
Bir şey yakalamış olabiliriz. Birisi Denver News'tan bir muhabire çiçek göndermiş. Bir de not varmış. Elimiz mi mahkum insanların gözyaşlarını ifşa etmeye?
Bir şeyler eksik gibi geldi.
Muhabirin kocası Oye ekibindenmiş. Reggie Greer. Hani bu sabah tanışmıştın.
Alnımı ovaladım. Karısı muhabir miymiş?
Merak etme, incelediği vakalarla ilgili karısına hiçbir şey söylememesi gerektiğini biliyor. Ama şu var, karısı arayarak çiçekleri kendisini gönderip göndermediğini sormuş. Çiçeklerin fotoğrafını e-posta olarak göndermiş, notu da. Adam da nottaki el yazısının Taylor'ın garajında senin için bırakılan mesajdaki el yazısıyla aynı olduğunu hemen fark etmiş.
İşte şimdi ilgimi çekmişti, devam et.
Reggie halen Taylor'ın evinde. İki polis memuru Cheyenne'i hastaneden aldılar. Şimdi gazeteye doğru gidiyor. Sen de oraya gelebilir misin? Biz çiçeklere bakmadan önce başka kimsenin onlara eli değsin istemiyorum. Cheryl'le ilgili bir sorun çıktı. Ben evdeyim ama olabildiğince çabuk gelmeye çalışacağım.
Denver News binası 1-2 kilometre uzaklıktaydı. 5 dakikaya orada olurum.
Tamam, muhabirin adı Amy Lane Greer.
Telefonu kapattık, ağzımı açıp Tessa'ya bir laf edene kadar o konuşmaya başladı.
Bana günlüğü vermek zorundasın.
Şimdi işleri zora koşma Tessa ve benden böyle bir istekte bulunma.
Gitmek için ayağa kalktım.
Okuyacak kadar büyüğüm, sonbaharda 18 oluyorum.
Günlüğü sonra konuşuruz, bunu biraz düşünmem gerek. Annen bayağı ısrar...
Babamın kim olduğu yazıyor mu?
Bu soru tüm savunmamı bertaraf etmişti.
Günlüğü okumadım. Annenin isteklerine saygı göstermek istedim.
Babamın kim olduğu yazıyor mu?
Sesi katı ve soğuk bir hal almıştı. Tessa, sözümü kesme.
Üzgün oluşunu anlıyordu fakat konuşmaya her başladığımda sözümün kesilmesini kaldırabilecek bir ruh halinde değildim.
Sen 18 olana kadar bekleyeceğime söz verdim. Ayrıca senin de şimdi bana bu sözümü bozmak için ortam sağladığın söylenemez.
Bir şey söyleyecekmiş gibi ağzını açtı. Fakat söyleyeceği şeyi bir daha düşünmüş olacaktı ki tek söz etmeden kapattı. Bana attığı öfkeli bakışta çok daha derin bir şeyler vardı. Derin bir keder ve hayal kırıklığı. Böyle mutsuz olduğu için içim acıdı.
Bunu sonra konuşuruz. Şimdi gitmem gerek. Halen masanın yanında ayakta duruyordum ama Tessa yerinden kıpırdamıyordu.
Haydi. Nihayet kalktı.
Olay mı var? Beni bir suç mahalline mi götürüyorsun?
Sadece bakmam gereken bir şey var. Belki sen Dora'yı ararsın ve gelip seni oradan alır.
Denver News'a giden yol boyunca Tessa pencereden dışarı bakıyor ama aslında görmüyordu. Çoğunlukla düşünüyordu. Annesinin bir günlüğü vardı. Bir günlük. Senin onu almanı istemiş ama 18'ine kadar değil. Ama neden? Ve neden Patrick bunu bu kadar büyütüyor? Onu bekletmek haksızlıktı. Özellikle de şimdi artık günlükten haberdarken. Birkaç ay erken okusa ne zararı olurdu? Saatine baktı. Dora saat 1'de onu almayı kabul etmişti. Hala 20 dakika vardı. Eğer Dora onu eve götürürse belki günlüğü arayabilirlerdi. Ama bu kolileri boşaltmak anlamına geliyordu. Hem Patrick onu tesadüfen bulunmasın diye ofisine götürmüş olabilirdi. Eğer evde kendi yaşlarında biri olsaydı kendisi de böyle yapardı. Günlükten önce hatıra kutusundaki diğer şeyleri okuman gerek. Tessa. Gazete binasına varmışlardı. Fakat annesini günlüğü ve hatıra kutusunu düşünmeye öyle kaptırmıştı ki kendisini geldiklerini fark etmemişti bile. İşim bitince seni cepten ararım. Patrick'in sesi gergindi, acelesi vardı. Ki bütün bunlar restoranı neden aniden terk edip buraya koşturduklarını anlamaya çalışan Tessa'nın merakını katlıyordu.
Tamam.
Torpidonun üzerine federal araç resmi görev yazılı bir kartı koyduktan sonra dışarı fırlayıp kaldırıma zıpladı. Tessa aptal değildi. Onun polislerle ortak yürütülen bir çalışmaya dahil olduğunu biliyor ve son birkaç gündür seri halde işlenen cinayetleri televizyondan takip ediyordu. Hangi vakayla uğraştığını kestirmek için dahi olmaya gerek yoktu. Saatine baktı. Dora'nın gelmesine daha 15 dakika vardı. Bu süre yeterli olabilirdi.
14. ayrımın sonu. Sayfa 184.